Ayrım 18. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 161. Yıllarca sonra Aureliano Segundo ölüm döşeğindeyken ilk oğlunu görmek için yatak odasına girdiği o yağmurlu Haziran gününü anımsayacaktı. Çocuk ciyak ciyak bağırdığı, boş çuval gibi serilip yattığı ve Buendia'lara özgü hiçbir nitelik taşımadığı halde, Aureliano Segundo ona ne ad koyacağını hiç duraksamadan kestirdi. Adı Jose Arcadio olacak dedi. Fernanda del Carpio, Aureliano'nun bir yıl önce evlendiği o güzel kadın, kocasının dediğini kabul etti. Öte yandan Ursula ise duyduğu belli belirsiz kuşkuyu gizlemiyordu. Ailenin uzun geçmişi boyunca adların boyuna inelenmesi Ursula'ya göre hemen hemen kesin sonuçlar vermişti. Bütün Aurelianoların içine kapanık ve aklı başında olmalarına karşın Jose Arcadio'lar atak ve girişken oluyorlar ancak mutlak belaya çatıyorlardı. Sınıflandırma olanağı bulunmayan tek olay Jose Arcadio Segundo ile Aureliano Segundo'nun durumuydu. Çocukluklarında öylesine birbirlerinin eşi ve öylesine afacandılar ki Santa Sofia de la Piedad bile onları ayırt edemezdi. Vaftiz edildikleri gün Amaranta çocukların kollarına birer künye taktı ve onlara hep birbirinden değişik renkte üzerine baş harfleri işli giysiler giydirdi. Ne var ki çocuklar okula başladıktan sonra giysilerini ve künyelerini değiştirip birbirlerini ters adlarla çağırmaya başladı. Jose Arcadio Segundo'yu yeşil gömleğinden ayırt eden öğretmenleri Melchor Escalona, Jose Arcadio Segundo'nun künyesini taktığını ve ötekinin de beyaz gömlek giyip Jose Arcadio Segundo yazılı künyeyi taktığı halde Aureliano Segundo olduğunu öğrenince aklı başından gitti. Ondan sonra da bir daha hiçbir zaman hangisinin hangisi olduğunu kesinlikle bilemedi. Çocuklar büyüdükleri ve yaşam onları farklılaştırdığı zaman bile Ursula hep düşünüyor, o yanıltmaca oyunu sırasında çocukların yanılarak hepten değişip değişmediklerini merak ediyordu. Delikanlılık çağına gelene dek aynı uyumda işleyen iki makine gibiydiler. Aynı anda uyanıyorlar, aynı anda sıkışıp banyoya koşuyorlar, aynı hastalıklara yakalanıyorlar, hatta aynı düşleri görüyorlardı. Evdekiler onların herkesi yanıltmak istedikleri için böyle davrandıklarını sanıyordu. Oysa bir gün Santa Sofia de la Piedad ikizlerden birine bir bardak limonata verdi. Çocuk bardağı ağzına götürür götürmez, öteki atılıp limonatanın şekersiz olduğunu söyledi. Limonataya gerçekten şeker koymayı unutmuş olan Santa Sofia de la Piedad bu olayı Ursula'ya anlattı. Ursula hiç şaşırmadı. "Bunların hepsi böyle," dedi, "doğuştan zırdeli." Zamanla karışıklık azaldı. Yanıltmaca oyununun sonunda Aureliano Segundo adıyla bilinen, ataları gibi enine boyuna Jose Arcadio Segundo adını taşıyan ise albay gibi kuru, kemikli bir delikanlı oldu çıktı. Tek ortak yanları aileye özgü yalnızlık havasıydı. Ursula'ya çocukların doğduklarından beri bir deste iskambil kağıdı gibi karıştırıldığı kuşkusunu veren, belki de boy postlarının, adlarının ve kişiliklerinin bu karşıtlığıydı. Savaşın en civcivli günlerinde Jose Arcadio Segundo, Albay Hernaldo Marquez'e biri kurşuna dizilirken seyretmek istediğini söylediği zaman çocukların arasında belirgin bir ayrım ortaya çıktı. Ursula'nın karşı çıkması boşa gitti ve Jose Arcadio Segundo'nun dediği oldu. Öte yanda Aureliano Segundo ise birinin kurşuna dizildiğini seyretmeyi daha aklından geçirirken tepeden tırnağa ürperiyordu. Evde oturmayı yeğliyordu. 12 yaşındayken Ursula'ya kilitli odada ne olduğunu sordu. Ursula kağıtlar diye karşılık verdi. Melkiades'in kitapları ve son yıllarında yazdığı alelacayip şeyler var. Bu yanıt Aureliano Segundo'nun merakını gidereceği yerde alevlendirdi. Odaya girmekte öylesine direndi, hiçbir şeye zarar vermeyeceğine öylesine söz üstüne söz verdi ki sonunda Ursula anahtarları ona teslim etti. Melkiades'in cesedini çıkardıktan sonra odaya kimse girmemişti. Kapıya taktıkları asma kilit paslanıp içten içe kaynamıştı. Bütün bunlara rağmen Aureliano Segundo pencereleri açınca odayı her gün aydınlatmaya alışık gibi görünen bir ışık girdi içeri. Hiçbir yanda ne toz ne örümcek ağı görünmüyordu. Her yer süpürülüp temizlenmiş, Melkiades'in gömüldüğü gün olduğundan daha gıcır gıcır olmuştu. Hokkadaki mürekkep kurumamış, madeni eşya paslanıp kararmamış, Jose Arcadio Buendia'nın cıva kaynattığı imbiğin altındaki közler daha sönmemişti. Raflarda kartona benzer bir şeyle kaplanmış, sararmış, tabaklanmış, insan derisini andıran kitaplar duruyordu. El yazmaları da olduğu gibi kalmıştı. Yıllardır kapalı durmasına rağmen odanın havası, evin öteki odalarındakinden daha temizdi. Her şey öylesine temizdi ki, birkaç hafta sonra Ursula, tahtaları silmek için eline bir kova ile bir fırça alıp odaya girince yapılacak iş bulamadı. Aureliano Segundo dalmış kitap okuyordu. Kitabın kapağı olmadığı, adı da hiçbir yerinde yazmadığı halde çocuk yine de okuduklarından hoşlanıyordu. Bir masada oturan ve çubukla yediği pirinç ezmesinden başka ağzına hiçbir şey koymayan kadının öyküsünü, ağına takmak için komşusundan ödünç ağırlık alan ve karşılığında armağan ettiği balığın karnından elmas çıkan balıkçının öyküsünü, dilekleri yerine getiren sihirli lambanın ve uçan halıların öyküsünü okuyordu. Aureliano Segundo şaşkınlık içinde bunların gerçek olup olmadığını Ursula'ya sordu. Ursula da doğru olduğunu söyledi. Yıllarca önce çingenelerin Macondo'ya sihirli lambalar ve uçan halılar getirdiğini anlattı. Sonra içini çekti. Yavaş yavaş dünyanın sonu geliyor. Böyleleri artık buralara uğramaz oldu dedi. Sayfaları kopuk olduğu için öykülerden çoğunun sonu bulunmayan kitabı bitirince Aureliano Segundo el yazmalarını sökmeye girişti. Yazıları çözmek olanaksızdı. Harfler ipe asılı çamaşırlara benziyor, yazıdan çok müzik notalarını andırıyordu. Sıcak bir öğle vakti Aureliano Segundo el yazmalarının üstüne kapanmış çalışırken birden odada yalnız olmadığını sezdi. Pencereden giren ışığın karşısında ellerini dizlerine dayamış Melkiades oturuyordu. Daha 40 yaşına gelmemişti. Sırtında o modası geçmiş yelek, başında karga kanadına benzeyen şapka vardı. Saçına sürdüğü yağ sıcaktan erimiş, soluk şakaklarına akmıştı. Aureliano ile Jose Arcadio'nun çocukluklarında onu ilk gördüklerinin tıpkısıydı. Aureliano Segundo onu ilk bakışta tanıdı. Çünkü anılar kuşaktan kuşağa geçmiş ve kalıtım yoluyla büyük babasının anıları ona aktarılmıştı. Aureliano Segundo merhaba dedi. Melkiades merhaba delikanlı diye karşılık verdi. Ondan sonra birkaç yıl süreyle her gün görüştüler. Melkiades ona dünyayı anlatıyor, bilgisini ona aşılamaya çalışıyor. Ama el yazmalarını çevirmeye yanaşmıyordu. 100 yaşını bulmadan kimse orada ne yazdığını bilmemeli diyordu. Aureliano, Melkiades'le olan görüşmelerini herkesten gizledi. Bir keresinde Melkiades odadayken Ursula içeri giriverince, Aureliano Segundo özel dünyasının darmadağın olduğunu sandı. Oysa Ursula Melkiades'i görmedi. "Kiminle konuşuyordun?" diye sordu. "Hiç kimseyle," dedi Aureliano Segundo. "Büyük deden de böyle yapardı. O da kendi kendine konuşurdu," dedi Ursula. Bu arada Jose Arcadio Segundo da birinin kurşuna dizilmesini seyretmek merakını gidermişti. Aynı anda atılan kurşunların mor ışıltısını, tepelere vurup yankılanan sesini ve kurşuna dizilen adamın hüzünlü gülümseyişiyle şaşkın gözlerini ömrünün sonuna dek unutmayacaktı. Adam gömleği kana bulandığı zaman bile dimdik duruyor ve onu direkten çözüp kireç dolu tabuta koyduklarında hala gülümsüyordu. José Arcadio Segundo yaşıyor diye düşündü. Onu diri diri gömecekler. Bu onu öylesine etkiledi ki, kurşuna dizmeler yüzünden değil de kurşuna dizilenler diri diri gömülüyor diye, o günden sonra askerlikten de savaştan da nefret etti. José Segundo'nun kilisenin çanını çalmaya ve su aygırının yerine gelen Peder Antonio Isabel'e ayinlerde yardım etmeye, papazın evinin bahçesindeki dövüş orozlarına bakmaya ne zaman başladığını kimseler anlayamadı. Albay Herinaldo Marquez bunu öğrenince, liberallerin karşı olduğu, yatsıdığı işlerle uğraştığı için delikanlıyı payladı. José Arcadio Segundo, "İşin doğrusunu isterseniz sanırım ben muhafazakar oldum," diye karşılık verdi. Bunu alın yazısıymış gibi inanarak söylemişti. Albay Herinaldo Marquez çok öfkelendi, çok telaşlandı, durumu Ursula'ya anlattı. Ursula "böylesi daha iyi," dedi. "Keşke papaz olsa da sonunda Tanrı bu evin kapısından içeri girse." Çok geçmeden Peder Antonio Isabel'in José Arcadio Segundo'yu ilk ayinine hazırladığı anlaşıldı. Horozlarının boyunlarını tıraş edip dövüşe hazırladıkları sırada papaz José Arcadio Segundo'ya mukabele yoluyla gerekli bilgileri öğretiyor. Kuluçkaya yatacak tavukları folluğa yerleştirirken basit örnekler vererek evrenin yaratılışının ikinci gününde Tanrı'nın civcivlerin yumurtadan çıkması gerektiğini nasıl düşündüğünü anlatıyordu. Papaz efendi o tarihlerde bunamaya başlamıştı. Bu bunaklığı giderek artacak ve yıllar sonra papaz, şeytanın Tanrı'ya başkaldırısının belki de zaferle sonuçlandığını ve gaflet içindekileri faka bastırmak için gerçek kimliğini gizleyerek gökler katındaki tahta şeytanın oturduğunu ileri sürecekti. Hocasının öğütleri ve direnci sonunda José Arcadio Segundo, birkaç ay içinde şeytanı şaşırtmak için yararlanılan teolojik oyunlarda horoz dövüşü hilelerindeki kadar ustalaştı. Amaranta ona yakalıklı ve boyun bağlı keten bir giysi dikti. Beyaz pabuçlar aldı. Muma bağlanacak kurdelenin üzerine yaldızla adının baş harflerini işledi. İlk ayinden iki gece önce Peder Antonio Isabel, José Arcadio Segundo'nun günahlarını çıkarmak için onunla birlikte kilisedeki değerli eşyanın durduğu odaya kapandı. Yanlarına bir de günah sözlüğü almışlardı. Günah listesi öylesine uzundu ki saat 6'da yatmaya alışık yaşlı papaz sonuna dek dayanamadı, koltuğunda uyuyakaldı. Papazın soruları José Arcadio Segundo'ya yeni bir dünya açtı. Papazın ona kadınlarla ayıp şeyler yapıp yapmadığını sormasına hiç şaşmadı ve dürüstlükle hayır diye karşılık verdi. Ama aynı şeyi hayvanlarla yapıp yapmadığı sorulunca aklı karıştı. Mayıs'ın ilk cuma günü ayin yapıldı ama onun aklı hep papazın sorusundaydı. Hemen Petronio'nun yanına koştu. Petronio kilisenin marazlı kayyumuydu. Çan kulesinde yatıp kalkardı. Yarasa yediği söylenirdi. José Arcadio Segundo aklını kurcalayan soruyu ona sordu. Petronio, "işlerini kancık eşeklerle yapan ahlaksız Hristiyanlar da vardır," diye karşılık verdi. José Arcadio Segundo bu yanıtla da yetinmiyor, meraktan kıvranıyor, öyle peş peşe sorular soruyordu ki sonunda Petronio'nun sabrı taştı. "Ben salı geceleri giderim," diye itiraf etti. "Kimseye söylemeyeceğine söz verirsen önümüzdeki salı seni de götürürüm." Gerçekten de ertesi salı Petronio, elinde o güne dek kimsenin ne işe yaradığını bilmediği tahta tabureyle Çan Kulesi'nden çıktı ve José Arcadio Segundo'yu yakındaki bir otluğa götürdü. Delikanlı bu gece gezintilerine kendini öylesine kaptırdı ki çok uzun süre Katarino'nun dükkanında görünmedi. Tutkun bir horoz dövüşçüsü oldu. Elinde dövüş horozlarıyla eve ilk geldiği gün, Ursula bu meretleri buradan götür diye ona çıkıştı. Horozlar bu eve gereğinden çok acı getirdi. Bir de senin taşımana gerek yok. Jose Arcadio Segundo hiç karşı koymadan horozları evden götürdü ama kendi evine gelsin diye her istediğini yapan nenesi Pilar Ternera'nın evinde horoz beslemeyi sürdürdü. Çok geçmeden de horoz dövüşü alanında Peder Antonio Isabel'den öğrendiği numaraları uygulayarak yalnızca horozların sayısını arttırmakla kalmadı, gönül eğlendirmeyi düşünecek kadar da para yaptı. Ursula onu kardeşiyle karşılaştırıyor ve çocukluklarında tek kişi gibi olan ikizlerin sonunda nasıl böylesine ayrıldıklarını anlayamıyordu. Ursula'nın şaşkınlığı uzun sürmedi. Çünkü çok geçmeden Aureliano Segundo tembellik ve dağınıklık belirtileri göstermeye başladı. Melkiades'in odasına kapandığı zamanlar, Albay Aureliano Buendia'nın gençliğinde olduğu gibi, Aureliano Segundo da kendi içine çekiliyordu. Ama Neerlandia anlaşmasından kısa süre sonra bir rastlantıyla içe kapanıklığından sıyrıldı ve dünyanın gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Kazanana bir akordiyon verilecek lotaryanın numaralarını satan genç bir kadın, onu tanıyormuş gibi içtenlikle selamladı. Aureliano Segundo, sık sık kardeşiyle karıştırıldığı için buna şaşmadı. Ancak yanlışlığı düzeltmeye de kalkışmadı. Hatta kız ağlayarak onun yüreğini yumuşatmaya çalıştığı ve sonunda onu odasına götürdüğü zaman da Aureliano Segundo durumu açıklamaya hiç yeltenmedi. Kadın daha ilk buluşmalarında ona öyle bir ısındı ki ne yaptı etti akordiyonu Aureliano Segundo'ya kazandırdı. Aradan 2 hafta geçince Aureliano Segundo kadının ikisini aynı adam sanarak bir kendisiyle bir kardeşiyle yattığını anladı. Yine de işi düzeltmek yerine durumu böyle sürdürmeyi yeğledi. Bir daha da Melkiades'in odasına dönmedi. Öğleden sonraları bahçede oturuyor, Ursula'nın bütün bağırıp çağırmalarına rağmen kulaktan akordiyon çalmayı öğreniyordu. O sıralarda Ursula, yaz dolayısıyla evde müzik çalınmasını yasaklamıştı. Üstelik akordiyonu ancak Francisco'nun göçebe varislerine yaraşır bir alet olarak da küçümsüyordu. Yine de Aureliano Segundo, akordiyon çalmakta usta oldu ve evlenip çoluk çocuğa karıştıktan, Macondo'nun en hatırı sayılır kişilerinden biri olduktan sonra da akordiyon çalmayı bırakmadı. Aureliano Segundo hemen 2 ay süreyle kadını kardeşiyle paylaştı. Kardeşini gözlüyor, tasarılarını altüst ediyor ve Jose Arcadio Segundo'nun o gece ortak metreslerine gitmeyeceğine güven getirdikten sonra gidip kadınla yatıyordu. Bir sabah hastalık kaptığını anladı. 2 gün sonra kardeşini banyoda kanter içinde ve gözlerinden yaşlar gelerek bir kirişe sarılmış halde yakaladı. O zaman durumu anladı. Kardeşi kadının kirli yaşantı hastalığı dediği hastalığı ona geçirdi diye kendisini kovduğunu itiraf etti. Pilar Ternera'nın kendisini nasıl iyileştirmeye çalıştığını da anlattı. Aureliano Segundo da gizlice o yakıcı permanganat banyolarını ve idrar çoğaltıcı suları kullanmaya koyuldu. İkisi de birbirlerinden gizleyerek 3 ay acı çektikten sonra iyileştiler. Jose Arcadio Segundo kadını bir daha görmedi. Aureliano Segundo ise kendisini bağışlattı ve ölene dek kadından ayrılmadı. Adı Petra Cotes'ti. Macondo'ya savaşın ortasında lotaryacılıkla geçinen ve sözüm ona kocası olan adamla gelmiş, adam ölünce de onun işini sürdürmeye başlamıştı. Yüzüne bir panter yabaniliği veren sarı badem gözlü, tertemiz genç bir melezdi. Zengin bir yüreği ve tanrı vergisi eşi bulunmaz bir sevecenliği vardı. Tanrı sanki onu sevişsin diye yaratmıştı. Ursula, Jose Arcadio Segundo'nun horoz dövüştürdüğünü, Aureliano Segundo'nun da kapatmasının şamatalı toplantılarında akordeon çaldığını öğrenince bu birleşim karşısında aklı başından gitti. Delikanlıların ikisi de ailenin nice kötü yanı varsa tümünü almışlar. Ailenin erdemlerinden bir teki bile onlara geçmemişti sanki. O zaman Ursula bir daha hiç kimseye Aureliano ya da Jose Arcadio adlarının verilmemesini kararlaştırdı. Yine de Aureliano Segundo'nun ilk oğlu olduğunda Ursula onun isteğine karşı koymayı göze alamadı. "Peki," dedi. "Ancak bir koşulum var, onu ben büyüteceğim." Ursula 100 yaşına geldiği, gözlerine inen perdeden neredeyse kör olduğu halde, diriliğinden, kişiliğinden ve akıl dengesinden en ufak bir şey yitirmemişti. Ailenin saygınlığını koruyacak erdemli adamı ondan iyi kimse yetiştiremezdi. Bu adam, savaşın, horoz dövüşünün, kötü kadınların ve atak girişimlerin adını bile bilmeyecekti. Ursula'ya göre bu dört bela ocaklarına incir dikmişti. Kendi kendine bu papaz olacak diye söz verdi. Tanrı bana ömür verirse günün birinde papa da olur. Onun dediklerini duyunca yalnızca yatak odasındakiler değil, Aureliano Segundo'nun eve doluşan külhani arkadaşları da kahkahayı bastılar. Kötü anılar mahzenine atılan savaş, şampanya şişelerinin patlamasıyla bir an için yeniden akla geldi. Aureliano Segundo, "Papa'nın sağlığına," diyerek kadehini kaldırdı. Konuklar da koro halinde aynı sözleri yineleyerek kadeh kaldırdılar. Sonra evin erkeği akordeon çaldı, havai fişekler patlatıldı ve kasabada sokak sokak davullar çalınarak bu olay kutlandı. Şafak sökerken şampanyaya batıp çıkmış olan konuklar 6 ineği kurban kestiler ve herkes alsın diye ineklerin etini sokağa serdiler. Kimse tuhaf karşılamadı bunu. Aureliano Segundo evin başına geçtiğinden beri bir papanın doğumu gibi yeterli neden olmadığı zamanlarda bile bu tür coşkunluklar sıradan olmuştu artık. Aureliano Segundo birkaç yıl içinde hiç çaba harcamaksızın salt şansının yaver gitmesi ve hayvanlarının olağanüstü çoğalma yetenekleri sonunda bataklık bölgesinin en büyük servetlerinden birini toplamıştı. Kısrakları üçüz doğuruyor, öyle hızla tombullaşıyorlardı ki bu denli düzensiz verimliliği kimsenin aklı almıyor, olsa olsa bu işte sihirbazlık vardır deniliyordu. Ursula atak torununa bir yana birkaç kuruş ayır diyordu, şansın ömür boyu böyle gitmez. Ama Aureliano Segundo'nun ona aldırış ettiği yoktu. Arkadaşlarına şampanya banyosu yaptırmak için ne denli çok şişe patlatırsa, hayvanları da o denli çılgınca ürüyorlar ve Aureliano Segundo da talih yıldızının kendi tutumuna değil, sevgisi doğayı alt eden kapatması Petrakotes'in etkisine bağlı olduğuna inanıyordu. Aureliano Segundo, servetinin kaynağının o olduğuna öylesine inanıyordu ki, Petrakotes'i çiftlikten hiç uzak tutmuyordu. Evlendikten, çocukları da olduktan sonra bile karısı Fernanda'nın rızasıyla Petra ile yaşamayı sürdürdü. Dedeleri gibi enine boyuna anıtsal bir yapısı olan, üstelik dedelerinde bulunmayan bir canlılığı ve dayanılmaz şirinliği olan Aureliano Segundo'nun hayvanlara bakacak zamanı yoktu pek. Petrakotes'i çiftliğine götürüp at üstünde boydan boya bir kez dolaştırması, üzerinde kendi damgası bulunan bütün hayvanların önüne geçilmez çoğalma salgınına yakalanmasına yetiyordu. Aureliano Segundo'nun uzun ömründe yer alan pek çok ganimet gibi, o büyük servetin kökeni de şansa dayanıyordu. Savaşların sonuna dek Petrakotes lotarya geliriyle geçindi. Aureliano Segundo da zaman zaman Ursula'nın biriktirdiklerini aşırmaya devam etti. Günah sayılan günlerde bile Her gece yatıp şafak sökene dek cümbüş yapmaktan gayrı hiçbir sıkıntısı olmayan, aklı havada bir çift olup çıkmışlardı. Ursula oğlunun torununu uyur gezerler gibi sallana sallana eve girerken yakaladıkça "Bu kadın seni mahvetti" diye avaz avaz bağırırdı. "Bu kadın seni öyle büyüledi ki bir gün sancıdan kıvranmaya başlayıp da karnından kara bir kurbağa çıkarsa hiç şaşmam." Yerini kaptırdığını çok geç kavrayan Jose Arcadio Segundo, kardeşinin tutkusunu bir türlü anlayamıyordu. Onun bildiği Petra Cotes, hiçbir özelliği olmayan, sıradan, yatakta oldukça beceriksiz ve aşk oyunları konusunda hiçbir şey bilmeyen bir kadındı. Aureliano Segundo, Ursula'nın bağırıp çağırmalarına ve kardeşinin alaylarına kulaklarını tıkamış, Petra Cotes'e ev açıp geçindirecek parayı sağlayacak bir iş bulmaktan, ateşli bir aşk gecesinde onun yanında, üstünde ya da altında ölmekten başka bir şey düşünmüyordu. Albay Aureliano Buendia, sonunda yaşlılığın huzuruna kendini kaptırıp gümüş işliğini yeniden açınca, Aureliano Segundo da kendisini süs balıkları yapımına vermenin iyi olacağını düşündü. Sıcak odada saatlerce oturuyor, albayın hayal kırıklığından gelen, inanılmaz sabırla işlediği maden levhalarının biçimlenip altın balık pullarına nasıl dönüştüğünü seyrediyordu. Bu iş ona öylesine zahmetli, uğraştırıcı görünüyor ve Petra Cotes'in hayali öylesine aklından çıkmıyordu ki, 3 hafta sonra Aureliano Segundo işliğe uğramaz oldu. Tam o sıralarda Petra Cotes tavşan lotaryası yapmayı akıl etti. Tavşanların hızla üremesi ve çarçabuk büyümesi yüzünden lotarya biletlerini satmaya yetişemiyorlardı. Önceleri Aureliano Segundo hayvanların ürkütücü bir hızla çoğaldıklarını fark etmedi. Ama kasabada kimsenin tavşan lotaryasının sözünü bile artık duymak istemeyecek kadar tavşandan bıktığı sırada bir gece Aureliano Segundo bahçe kapısının önünde bir ses duydu. Petra Cotes "Meraklanma" dedi, "tavşanlardır." Hayvanların gürültüsünden uyuyamadılar. Şafak sökerken Aureliano Segundo kapıyı açtı ve bahçenin sabah alacasında mavi mavi görünen tavşanlarla tıklım tıklım dolmuş olduğunu gördü. Gülmekten katılan Petra Cotes ona takılmaktan kendini alamadı. "İşte bunlar dün gece doğanlar," dedi. Aureliano Segundo "Aman Tanrım!" diye haykırdı. "Madem öyle neden inek lotaryası yapmıyorsun?" 18. ayrımın sonu. Sayfa 170.